Ayrım 12, sayfa 104. Eşek arısı kovanı. 5 Ağustos 1943. Nereida üzerinde aşırı sıcaktan ötürü dalgalanıyormuş izlenimini veren gökyüzünde, oralardaki havaalanını keşfetmeye çalışarak çemberler çizen bir İngiliz uçağı. Aşağıda kayalardan ve dalga dalga yayılan gri, yeşil zeytin ağaçlarından başka hiçbir şey görülmüyor. Kavrulmuş kır manzarası sıcak güneşin altında sanki dağılıyor. Beyaz bir ışık altında her bir çakıl taşı tek tek seçiliyor, fakat pilot aşağıda ineceği şeridin varlığını gösteren hiçbir belirti bulamıyor. Uzun dakikalar boyunca Ağustos böceklerinin sesini bastıran motor gürültüsü daha sonra uçağın güneye doğru yönelmesiyle kayboluyor. Gece Kahire'den bir mesaj geliyor. İniş yerinin hazırlanmış olması gerekiyordu, fakat henüz işe başlanmadığı görülüyor. Açıklama gönderin. Açıklama gönderildi. Myers ve Andarteler grubu mükemmel bir iş başarmışlardı. İniş alanı hazırlanmış ve en iyi şekilde kamufle edilmişti. Gündüz alanın üzerine ağaçlar yerleştirilmiş, böylece yapılan işin ağaçlıklar arasına gizlenmesi sağlanmıştı. Üstlerinin gözünde Myers'in teknik alanda gösterdiği bu kahramanlık, kamufle edilmiş havaalanının birkaç yüz metre ötesindeki Nereida köyünde olanlar bilinseydi, bir anda değerini yitirebilirdi. Orada Kahire'ye hareket edilmeden önceki birkaç gün boyunca devam eden ve resmi olmayan bir direniş kongresi toplanıyordu. Tizimas'la ilk buluşanlar Siantos, Karagorgis ve Aristi. Onları EA Merkez Komitesi'nden 3 üye izledi. Tisiri Mokos, sosyalist bir avukat ve her ikisi de KKE Merkez Komitesi üyesi olan Rosos ve Despotopoulos. Kartelis, Ekka adına orada bulunuyor ve Edesi Piromaglu temsil ediyordu. Köydeki eyamlıların sayısı Myers'i endişelendiriyordu. Ansızın her örgütten bir üye alacağını açıkladı. Kahire'den böyle emredilmişti. Tizimas'a giderek sizi Kartelis'i ve Piromaglu'yu almayı düşünüyorum, dedi. Orada bulunan Siantos, 4 delege gönderiyoruz diye yanıtladı. Tisiromokos, Rosos ve Despotopoulos ve Tizimas. Ya hepsi gider ya da kimseyi göndermeyiz. Tizimas ekledi. Bana yılın başından beri Kahire'ye göndermeye çalıştığımız delegasyonu davet ettiğinizi söylediniz. Bir şey daha, niyetiniz sadece beni almak idiyse, neden onlar 10 Ağustos'ta orada bulunmalılar dediniz, ben zaten sizinle birlikteydim. Wallace de Myers kadar rahatsızdı. Tartışmanın direniş içinde bir çatlağa yol açacağından korkan, Siantos ise Kartalis ve Piromaglu önünde tartışmak istemiyordu. Myers de güç durumda kalmıştı ve telaşla uzlaşma sağlamaya çalışıyordu. Şimdi ise tartışmanın dışında kalmıştı. Birden telaşlandı ve uçağın sadece 5 yolcu alabilecek büyüklükte olduğunu söyleyerek tartışmaya son verdi. Bu 5 yolcu kendisi, Wallace, Kartalis, Piromaglu ve Tizimas'tı. İniş alanının bir Dakota'nın inebileceği büyüklükte yapıldığını herkes biliyordu. Myers ve Wallace umutsuzca ısrar ettiler, fakat dayanacak noktaları kalmamıştı. Aylarca süren başarılı hizmetlerine rağmen Myers bir daha Yunanistan'a gönderilmedi. Wallace ise daha sonra döndü ve hemen oracıkta öldürüldü. Sadece 3 direniş temsilcisinin geleceğini düşünen İngilizler, Kahire'deki hazırlıklarını buna göre yapmışlardı. Uçak 3 yolcu fazla aldı. EAM delegeleri hareketlerinin politik düzeyde olduğu kadar askeri düzeyde de temsil hakkına sahiptiler. Myers ve Wallace Mısır sahnesini beceriksizce kapatmışlardı. Dakota 10 Ağustos sabahı Kahire'ye indi. Havaalanına ilk ayak basan Myers oldu. Ardından tufan. Delegelere hoş geldiniz demek için orada bulunan subay önce çok şaşırdı. Sonra 6 misafirin ellerini teker teker sıkarak onları havaalanında bekleyen arabalara kadar geçirdi. Orada direniş temsilcilerini selamlamak için hazır bulunan tek bir Yunan subayı bile yoktu. Subaylar savaş zamanının mekanik askeri faaliyetleriyle meşguldüler. Hala Kahire'de bulunan Tosedoros hükümeti ise işlevlerini yerine getirmeye devam ediyordu. Direnişin adamları birden tuzağa düşürüldükleri kuşkusuna kapıldılar. Askeri araçlara bindirilmiş, hızla bilinmeyen bir yere doğru götürülüyorlardı. Nazilerin işgali altında olmayan bir bölgede bulunmalarına rağmen itilip kakıldıkları, yönlendirildikleri duygusuna kapılmışlardı. Wilson'ın karargahındaki güvenlik önlemleri bu izlenimi azaltmadı. Bulundukları yer gerçek bir istihkamdı. Yol boyunca askeri bir güvenlik kolunca adım adım izlenmişlerdi. Bu hava devam ederken araçlar durduruldu ve onları havaalanında karşılayan subay kalacakları yeri gösterdi. Ağır sessizliği ilk bozan Kartalis oldu. "Burada kalmayı kabul etmiyoruz. Kentin içinde bir otelde kalmak istiyoruz. İnsanlarla görüşmek zorundayız ve tamamen serbest hareket edebilmemiz gerekir." Subay bu ricayı not etti ve ani bir selam vererek ortadan kayboldu. Delegeler aynı akşam Kahire'nin merkezine getirildiler. İngiliz subaylarının kaldığı bir bina emirlerine verildi. Ertesi gün Kahire hükümetiyle ilk ilişkiyi kurdular. Susaderos delegeleri büyük bir saygı gösterisiyle kabul etti. "Hoş geldiniz, sayenizde hala hayatta bulunuyoruz." Bu oldukça doğruydu. "Sayenizde" sözü teşekkür olduğu kadar "size rağmen" anlamına da yorumlanabilirdi. Tüm kabine bu fırsatla bir araya geldi. Venizelos açık artırmayı yükseltti. "Tam bir çürüme durumunda bulunuyoruz, kurtarıcımız sizlersiniz." Suderos ve kabinesi direnişe yönelik kibar bir hayranlık gösterisi içindeydi. Böylelikle delegeleri daha kolay ikna edebileceklerini umuyordu. Delegeler ise kuşatılmakta ve sıkıştırılmakta olduklarını henüz anlamış değillerdi. Toplantının nedeni hakkında fikirler öne sürülmeye başlandı. Suderos, Piro Maglu'yu kolundan tutarak bir köşeye çekti ve kurnazca sordu. "Söyle bana, Zervas'ın krala telgrafı hikayesinin ardında yatan nedir?" Piro Maglu'nun gösterdiği ani ve şiddetli tepki beklenen suç ortaklığı umudunu bir anda azalttı. Bu olay hakkında hiçbir bilgisi yoktu. İngilizlerle ilk resmi ilişki, İngiliz Büyükelçisi Sir Reginald Lipper tarafından düzenlenen ve Yunan kralının kaldığı evin bahçesinde verilen hafif bir öğle yemeği sırasında kuruldu. Toplantıda bu tür seremonilere alışık olmayan direniş delegeleri, geleneksel bir savrukluk havası içinde yer aldılar. Parti bir sürprizle son buldu. Kral II. George, meyve salatasıyla aynı anda boy gösterdi. Şort ve tenis ayakkabıları giymişti. Kralın uyrukları onun bu giysilerinden çok açıkça söylediği şu sözlere şaştılar. "Yaptıklarınızı işittim ve sizleri görmek istedim." İkinci George daha çok Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumdan söz etti. Daha sonra kralın Lipper'in misafirlerinin izledikleri yoldan ziyade kahramanlıklarından söz etmiş olduğu açıklandı. Bu açıklama buzları tamamen kıramadı. Fakat hükümdarın ülkesinde olup bitenlerle ilgilenmekte olduğu görülüyordu. Kral 1,5 saat boyunca idari sorunlar ve partizanların besin kalitesi üzerine araştırıcı sorular sordu. Sonra saatine baktı ve birden konuşmaya son vererek gitmek üzere ayağa kalktı. Delegeler 2 gün sonrası için özel bir toplantı rica ettiler. 18 Ağustos günü dağ delegeleri majestelerinin tam üniformalı olarak hazır bulunduğu özel ikametgahında kendilerini takdim ettiler. 3 örgüt söyleyeceklerini önceden kararlaştırmışlardı. Hepsinin adına EAM sözcüsü Tisiromokos konuştu. "Majeste, plebisite kadar yurt dışında bulunmalısınız. Halk dönmenizi ister ve bu yönde oy kullanırsa hiç kimse dönmenize engel olmayacaktır. Seçim sonuçlarını beklemeyi Yunanistan'ın birliğinin selameti için kabul etmelisiniz." Kral en küçük bir heyecan belirtisi bile göstermedi. Tisiromokos'tan gelen memorandumu kabul etti fakat önüne konulan soruların hiçbirini yanıtlamadı. Yukarıdan ve hayret dolu bir tavırla sorunu açıklarken izlediği yol, birisi bu deyimin açıklığa kavuşturulmasının iyi olacağını düşünmüştü. Nedeniyle Tisiromokos'u kutladı, davet sona erdi. Kral aynı gece Churchill'e bir telgraf gönderdi. Yunan kralından başbakana ve başkan Roosevelt'e, Kahire. 10 Temmuz'da halkıma kurtuluştan sonra kendi hükümet biçimlerini serbest seçimlerle belirleyebileceklerini ilan etmiştim. Şimdi ansızın bazı Yunanlıların çeşitli gerilla çetelerini temsil ettiklerini söyleyen bazı kişilerin ayrıca bana ancak gelecekteki rejimin belirleneceği bir plebisitten sonra yurduma dönebileceğimi ilan etmem için baskı yapan bazı eski siyasi partileri temsil eden bir kişinin beklenmedik bir biçimde buraya gelişleriyle son derece güç bir durumda kalmış bulunuyorum. Bu koşullar altında Yunanistan'ın ve Birleşmiş Milletler'in amaçlarına en iyi biçimde hizmet edebilecek politika konusundaki tavsiyelerinizi daha iyi değerlendirebilecek bir durumda bulunuyorum. Şu anki kişisel eğilimim İngiltere'yi terk etmeden önce aramızda kararlaştırdığımız politikaya devam etmektir. ülkemi ulusal çıkarlar uğruna ve müttefiklerimiz arasında çalışmak amacıyla kısa bir süre için terk etsem bile Yunanistan'a kendi askeri birliklerimle dönmem gerektiğini güçlü biçimde hissediyorum. Ortaya çıkan gelişmeler siyasi bakımdan böyle bir tutum almamı gerektiriyor. Churchill, Op, Cid ve SS 473-4. Yunan ulusunun ruhu ve onun mihvere karşı isyan mücadelesinde gösterdiği yiğitlik, böylece gölgedeki bireylerin entrikalarıyla bir köşeye atıldı. Egemenlik, kralın kendisine bağlı birlikler tarafından muzaffer olarak geri getirilmesi biçiminde değerlendiriliyordu. Uygun bir kraliyet, muhafız gücü bulmak için kral 10 ay sonra Orta Doğu'daki Yunan ordusunun iki tugayını dağıtmak ve monarşist unsurların temizlenmesi hareketinden paçayı kurtaran iki taburun desteğine güvenmek zorunda kalacaktı. Bu iki tabur son çözümlemede kralın kitle desteğini oluşturabilirdi ve bu İngilizlere bir müdahale bahanesi sağlamak bakımından da yeterliydi. Churchill aynı gün yanıt verdi. Başbakandan Dışişleri Bakanlığı Sekreterliğine. Yunanistan'ın kurtuluşuna önemli sayıda İngiliz gücünün katkısı halinde kral Anglo-Yunan ordusuyla birlikte geri dönebilir. Bu en mümkün alternatiftir. Nedir ki Yunanlılar Almanları sürüp çıkaracak güce sahip olabilirlerse söz hakkımız azalır. Bu durum önerildiği gibi kralın cumhuriyetçilerinkileriyle eşit bir kraliyet temsili talep etmesine yol açar. Kurtuluş için savaş devam ederken ve koşullar barışçı bir plebisiti imkansız kılarken, kralın her ne surette olursa olsun Yunanistan'ın dışında kalmayı kabul etmesi büyük bir hata olacaktır. Churchill, Op, Cid ve sayfa 474. Öyle görünüyor ki biz bir yandaydı, İngilizler ve monarşi, Yunanlılar diğer yanda. Churchill, Gloucester hanedanının popülerliği konusunda hiçbir yanılsama içinde değildi. Fakat kefil olunan bir monarşinin meşruluğu hakkında böyle bir olgunun sağlayacağı yararları bir yana bırakarak tartışmalar yapılmasına izin vermedi. Birkaç gün sonra General Smuts'un Churchill'e gönderdiği bir telgraf, İngiliz gerçekçiliğinin çok daha canlı bir örneğini ortaya koyar. Yunan yurtseverlerini ve diğer parti temsilcilerini Kahire'ye getiren İngiliz istihbarat teşkilatı ajanlarının kral karşıtı oldukları ve yurtsever delegelerin komünist eğilimler taşıdıkları hakkında güçlü kuşkular uyanmış bulunmaktadır. Bu kanıtlanmamış kuşkular, Myers ve Wallace için bir azarlamadan çok daha pahalıya mal oldu. Smuts'un mesajından çıkan Yunan gerçeğinin altına imzalarını koymuş olsalardı, kuşkusuz daha tarafsız bir konumda oldukları düşünülecekti. Smuts mesajında devamla şöyle diyordu. Yunanistan'ın müttefiklerce işgal edilmesinden hemen sonra rejimi belirleyecek bir plebisit ya da genel seçim, ülkenin içinde bulunduğu genel hava nedeniyle bir iç savaşa olmasa da bir iç mücadeleye yol açabilir. Kral George ve kraliyet ailesi, müttefik yönetimine moral destek sağlamak ve otorite kazandırmak amacıyla Yunanistan'a dönebilirler. En büyük korkum, müttefik işgalinden sonra yöredeki duruma güçlü bir el tarafından hakim olunamaması halinde halkın hoşnutsuzluğunun sadece Yunanistan'da değil, diğer Balkan ülkelerinde de alevlenmesiyle birlikte bir kaos durumunun ortaya çıkmasıdır. Bu halklar arasında gevşek bir politika izlememesi halinde bir karışıklık dalgasıyla ve komünizmin Avrupa'nın bu bölümüne temelli yerleşmesi gibi bir durumla karşılaşmamız mümkündür. Yunanistan'daki durum başımıza büyük işler açabilir. Bu meseleyi başkanla gelecekteki politikanın en önemli sorunu olarak görüşmeye hazır olmanız gerekiyor. Bölünmüş ve tahrip edilmiş bir Avrupa'nın bolşevikleştirilmesi bir olasılık olarak gündemde bulunuyor. Buna ancak müttefiklerin geçici kontrolüyle bölge halkına iş olanakları bulunması ve besin maddesi tedarikiyle karşı durulabilir. Churchill, Op, Cid ve sayfa 474-5. Delegeler yüz yüze geldikleri davranışlar nedeniyle Kahire'ye neden davet edilmiş olabileceklerini düşünmeye başladılar. Belki de inisiyatif Balkanlardaki gerillalara gönderilen ikmal maddeleri nedeniyle hala feryat etmekte olan Genelkurmay'dan gelmişti. Böyleyse Dışişleri Bakanlığı bu durumdan hiç de hoşnut kalmayacaktı. Partizanları destekleme zamanı geçmişti. Şimdiki görev ülkede düzenin sağlanmasıydı. Roosevelt'le Köbek'te yaptığı görüşmelerde Churchill hala Yunan anakarasına ya da en azından 12 adaya olayları kendi lehine çevirebileceğini umduğu bir müttefik çıkarması için baskı yapıyordu. Myers ve Woodhouse bölgedeki tüm çabalarına rağmen İngiliz politikasıyla uyumlu bir halk hareketinin temsil yetkisi fikrini üretmekte başarısızlığa uğramışlardı. Kuşkusuz Zervas'ın monarşiye doğru eğilim göstermesi büyük umutlar yaratmıştı. Fakat entrika hırsı nedeniyle dağların Napolyon'unun giriştiği bu manevra etkisiz kalmıştı. Zervas, yaptığı işler hakkında adamlarına hiçbir bilgi vermediği için işler kötüye gittiği zaman en çok şaşıran Piro Maglu olmuştu. Yine de eski Edes programının cumhuriyetçi platformunu savunmaya çalıştı. Ve Ekka delegesi Kartalis ve Eam'la ortak cephe kurarak İngilizlerin umutlarını kırdı. Kartalis ve Piro Maglu, Eam'ın bir süre için üzerinde düşündüğü, fakat Tizimas, Rosus ya da Tisrimokos'un ellerindekinden daha fazla başarı şansına sahip olmayan bir adım atabildiler ve bir Yunan ulusal birlik hükümetinin oluşturulmasını önerdiler. Muazzam bir istek ve enerjiyle Kahire'de bulunan ve cumhuriyetçi fikirlerini açıkça ifade eden tüm bakanları ikna etmeyi başardılar. 19 Ağustos'ta bu bakanların 8'i başbakana halk anayasal rejimin yeni biçimini belirleyene kadar kralın Yunanistan'a dönmesine karşı olduklarını bildiren bir notayı resmen verdiler. Tussauderos ise hala tereddüt içindeydi. Bu gelişme karşısında ulusal birlik konusunda yüksek ve kişisel fikirlere sahip olan kral diplomatik bir hastalığa yakalanarak Lübnan'a çekildi. Delegeler İngiliz askerleriyle Dışişleri Bakanlığı'nın arzuladığından çok daha iyi ilişkiler içindeydiler. Kralın soğuk geçen davetinden birkaç gün sonra dağ delegeleri lojistikten sorumlu kıdemli bir İngiliz subayı tarafından davet edildiler. Lord Glenconner ve Albay Templing yakın arkadaştılar ve Tisrimokos'un anlattığı Andarteler efsanesini büyük bir coşkuyla karşıladılar. Ertesi gün General Wilson onlar için özel bir davet verdi. Misafirler arasında çok sayıda İngiliz politikacısı da vardı. Tizimas, Elas hakkında konuşma fırsatı buldu. Bugüne kadar bize gönderdiğiniz yardımlar için takdirlerimizi ifade etmek isteriz. Güçlerimiz önemli ölçüde gelişme göstermeyi başarmışlardır. Yardımlarınızın devam etmesi halinde kısa süre içinde 200 bin kişi olacağız. Dinleyiciler arasında değişik tepkiler görüldü. Siviller konuşmayı büyük bir ilgiyle izlerlerken Wilson ne bir hayret ne de bir hoşnutsuzluk belirtisi gösterdi. Bu durumda kendimizi kurtaracak kadar güçlenmiş olacağız. Yunanistan'a gelmenize gerek kalmayacak ve tüm güçlerinizi zaferi bir an önce kazanmak için öteki cephelere sevk edebileceksiniz. Konuşmayı kaydetmekte olan yazıcı kalemini bıraktı. Sanki konuşan bir Merihli'ymiş gibi dizi masa baktı. Çevredeki yüzler sadece şaşkınlık değil, açık bir düşmanlık ifade ediyorlardı. Bağımsızlık talebinin hayret ve tepkiyle karşılandığı görülüyordu. Piro Maglu ve Kartalis, Eam delegelerini desteklediler. Tizimas'ın daha çok yardım isteğini tekrarladılar ve farklı direniş örgütleri arasındaki çatışmaların geçmişte kaldığını sözlerine eklediler. Partizanların bakış açısının orada bulunan insanlar arasında sadece Wilson'ın çevresindeki askerlerce İngiliz isteklerine uygun olmasa da kabul edilebilir bulunduğu görüldü. Fakat yeni bir öneri getiren olmadı. Ulusal hükümet şeması üzerinde tartışma devam ederken Tussauderos, Piro Maglu ve Kartalis'i Kahire'de kalmaya ve mevcut kabineye katılmaya davet ederek bombanın fitilini sökmeye çalıştı. Tam da bu sırada Eam delegeleri Salas ve Aso'ya mensup 10 subayla gizli bir toplantı örgütleme çabası içindeydiler. İngilizler krala kendi ordusuyla Yunanistan'a dönebileceğini söylemişlerdi. Öte yandan iki Orta Doğu tugayı eski rejimin mızrak başı olarak kullanılmalarına izin vermeyeceklerini karara bağlamışlardı. Fakat İngiliz ajanları dağılmış durumdaki orduyu bölmek ve onun yerine yedeklerden oluşmuş birkaç taburu geçirmek için bahane arıyor ve çeşitli kışkırtmalarla onları adım adım izliyorlardı. Bahane, Salas ve Aso, Eam liderleriyle ilişki kurduğu anda bulunmuştu. Herkes durumun uyanıklığı ve olağanüstü önlemleri gerektirdiğini biliyordu. Tizimas, izlenmesi mümkün tek politika, ordunun Yunanistan'a dönmesini sağlayacak olan politikadır, dedi. Bunun dışında her şey aşırılıktır. Ayrılırlarken Tisrimokos ısrarla şöyle diyordu. Boğazınıza bıçak bile dayasalar vazgeçmeyin. Herkes bu noktada anlaşma halindeydi fakat birkaç ay içinde olayların baskısı bu iyi niyetli kararları aşacak ve aşırılığı kaçınılmaz hale getirecekti. İngilizler, delegelerin Kahire'deki temaslarından ve kurdukları ilk politik ilişkilerde gösterdikleri başarılardan endişelenmeye başlamışlardı. 22 Ağustos günü öğle sonrası, İngiliz istihbarat ajanları, delegeleri tek tek arayıp bulmak için tüm kenti kanter içinde aramak zorunda kaldılar. Delegeler, aynı günün akşamı için Haşmetli Majestelerinin Orta Doğu'daki Bakanı Casey ile görüşmek üzere davet edilmişlerdi. Çağrılmışlardı demek daha uygun olabilir. Delegeler bakanın bürosunda, içlerinde Myers ve Wallace'ın da bulunduğu yarım daire biçiminde dizilmiş bir grupla yüz yüze geldiler. Bakan kısa kuru sözlerle sessizliği bozdu. Buradaki varlığınız bizi kolay çözüm bulamayacağımız sorunlarla yüz yüze getirdi. Burada daha fazla kalmanız artık istenemez. Tam da böyle. Yunanistan'a artık dönemeyeceğini bilen Myers, bir yaprak gibi titremeye başladı ve içgüdüsel olarak İngiliz yarım dairesini terk ederek delegelerin bulundukları odanın öteki tarafına doğru ilerledi. Bakan sözlerine son verdi ve toplantı neredeyse başlamadan sona erdi. Delegeler Albay Templing ve Francis Noel Baker tarafından evlerine kadar geçirildiler. Bir uçağın onları geri götürmek için motorları çalışır vaziyette beklediği havaalanına gitmeden önce sadece eşyalarını toplayabilecekleri kadar zamanları vardı. Son anda Tisrimokos son bir telefon görüşmesi yapmak istedi. Tussoderos'la bağlantı kurdu ve yorgun, öfkeli bir sesle şöyle dedi. Kahire'den bu şekilde kovulup atılmamız karşısında daha ne düşünecek? Olaylar Soderos'u aşmıştı. Bir an için düşündü ve o ana kadar İngilizlerin misafirleri olan dağ temsilcilerini Yunan hükümeti adına davet etmeyi kabul etti. Lojistik şubenin kabulü sırasında o denli sıcak davranan Albay Templing, delegelerin uçağa binmelerini beklerken sabırsızlıktan ayaklarını yere vuruyordu. Tisrimokos tek bir söz söylemeksizin alıcıyı ona uzattı. Soderos misafirlerin Kahire'ye geri getirilmelerini istiyordu. Birden rengi atan Templing öneriyi kabul etti. Albay bu olaydan 2 ay sonra bürosunda intihar etti. Bu başarısızlığının onun hayatında katlanılmaz bir baskıya yol açtığını ileri sürmek için yeterli neden vardır. Delegeler Kahire'de bulundukları sürece İngilizler bir ulusal birlik hükümetinin kurulması hakkında ileri sürülen her fikri daha doğmadan boğmak için Soderos üzerinde ağır bir baskı uyguladılar. Bu sırada Atina'dan Eksindaris adlı bir temsilci Tizimas'ı görmek için geldi ve onu Kartalis ve Piromaglu ile birlikte buldu. Böylece delegeler memleketten haber aldılar. Eksindaris şöyle diyordu. Bu kadar sıkıntıya ne gerek var? Biz zaten Atina'da ülke içindeki adamlarla bir ulusal birlik hükümeti kurmaya çalışıyoruz. Burada boşuna zaman kaybediyorsunuz. Tizimas şiddetle karşı çıktı. İngiltere'nin Kahire grubu katılmaksızın oluşturulacak herhangi bir hükümetin yasallığını sorun haline getireceğini ve böyle bir hükümetin onlara müdahale bahanesi vereceğini biliyordu. Böylece Tizimas bu tepkiyle Kahire'ye vardıklarından beri Eam-Elas oyununu oynamakta olduklarını ansızın anlayan Kartalis ve Piromaglu'ya elindeki kartı göstermiş oluyordu. Tizimas Yunanistan'a dönülmeden önce Albay Stevenson tarafından çaya davet edildi. Albayla dağlardan tanışıyorlardı. Tizimas, Elan, Elas'ın deniz kolu aracılığıyla onun Kahire'ye gelmesine yardımcı olmuştu. Piromaglu ve Kartalis de çay fincanlarının çevresinde yerlerini almışlardı. Stevenson onlara kısa süre sonra Yunanistan'a hareket edeceğini, yeni bir İngiliz grubunun paraşütle Peloponez'e indirildiğini söyledi. Woodhouse'la radyo bağlantısı kurmuş ve Aris'in son aşırılıkları hakkında bilgi almıştı. Ev sahibi tarafından sıkıştırılan Tizimas, Aris'e sürekli ılımlılık rica eden bir mesaj göndermeyi kabul etti. Farklı direniş örgütleri arasındaki gerilim, İtalyanların 8 Eylül'de teslim olmalarından sonra önemli ölçüde arttı. İngilizler ganimeti kendi tercihlerine uygun biçimde paylaşmak istediler. Fakat Aris erken davrandı. Hakkında ileri sürülen suçlamalar ne kadar gerçek olursa olsun, Aris adı Kahire'nin bunaltıcı uyuşukluğuna sanki taze bir dağ havası getiriyordu. Delegeler, İngilizlerin kendilerine kapıyı göstermelerinden tam 2 hafta sonra Yunanistan'a dönmek üzere uçağa binmişlerdi. Myers artık onlarla birlikte değildi. İngiliz askeri misyonunu bundan sonra Zervas'a göz kulak olmak için geride kalmış olan Woodhouse yürütecekti. Churchill ona gerilla faaliyetlerinin hiçbir şekilde geliştirilmemesini, tüm partizanların şimdi ve gelecekte de siyasi amaçlardan uzak tutulmalarının sağlanmasını emretmişti. Neradia iniş alanında yeni bir yolcu indi. Pissarros, örgütüne dönmek üzere Kartalis'e eşlik eden bir Yunan subayı Albay Bakirs